Kutsal İsyan 1, sayfa 282, 19. ayrım. Kazım Karabekir bu yandaki bilgisizliği yüzünden bu alandaki biricik şampiyon gibi konuşuyor. Mustafa Kemal de karışmaksızın sabırla dinliyordu. Kazım Karabekir sözünün bundan sonrasına şöyle başladı. Kararım şudur. Şark'ta muhtelif namlar altında bir takım teşekküller başlamıştır. Medeni alemin nazarı dikkatini celbe çalışan erbab-ı hamiyetten de fiilen istifade edebiliriz. İstanbul'daki milli blok vesaire yerlerdeki bu kabil teşekküllerden de sonraları istifade kabul olur. Evvela Şark teşekküllerini Erzurum'da birleştirerek herhangi bir tehlikeye karşı bir milli taarruz hazırlamayı düşünüyorum. Yani bir milli Türk hükümeti esası. Eğer istiklalimize dokunulmaz, yalnız Şark vilayetleri tehlikeye düşerse derhal Erzurum'da bu milli hükümet faaliyete başlar ve ben de milli hükümetin emrinde bir ordu kumandanı olarak Şark'ın müdafasını deruhte ederim. Eğer tahminim veçiyle tehlike bütün vatan için görülürse çıkacak hüküm yeni bir Türk Milli Devleti olur ve bizler de bütün vatanın müdafaa vazifesini deruhte ederiz. Böyle bir şekilde meselenin halli tabii daha güçtür ve bütün arkadaşlarımızın Anadolu'da kıtaları başında bulunmaları lazımdır. Derhal ilk fırsatta Şark'taki tehlikeyi bir taraf ederiz. Bütün kuvvetler garba tevcih olunabilir. Ben bu vaziyette Şark'taki rolümü muvaffakiyetle yapabilirim. Garp cephesi açık kalmıyor. Zat-ı Samilerden ricamda bir an evvel sizin de Anadolu'ya geçmekliğinizdir. Her makamın namuslu siması genç kumandanların Anadolu'ya atılmasına taraftardır. Bunun için derhal sizin de bir vazifeyle gelmeniz mümkündür. Eğer mümkün olmazsa hususi bir tarzda da gelebilirsiniz. Evvela Erzurum'da toplanalım ve milli hükümet esasını kuralım. Ben Trabzon ve Erzurum'da siz gelinceye kadar bu esası hazırlarım. Bütün bunları ellerini göğsünde kenetleyerek anlatan Kazım Karabekir dikkatle dinlendiğini biliyordu. Sözlerini bitirip de onun düşüncelerini beklerken Mustafa Kemal, "Evet, bu da bir fikirdir." dedi. Gerçekten de bu da bir fikirdi. Şundan ki Mustafa Kemal'in de planları ve düşünceleri vardı. Bunların şimdilik tartışılması çok uzun sürerdi. Hem sonra bunları da ancak birkaç çok yakın arkadaşı biliyordu. Konspirasyona uygun davranmak zorundaydı. Şundan ki o şu sırada gerçekten asi bir generaldi ve içi ağzına dek patlayıcı madde ile dolu bir depodan ayırt edilemezdi. Daha bir süre bu depoyu dostlarının ve düşmanlarının gözünden ve kulağından gizlemek gerektiğini biliyordu. Kazım Karabekir bunca açık konuşmadan sonra bile kendini anlatamadığını sanarak, "Paşam," dedi, "fikir değil karardır. Ben işe başlayacağım ve ikmal namus için uğraşacağım. Eğer iş tasavvur ettiğim gibi basit çıkmaz da itilaf kuvvetleri işgalleri başlarsa bile Şark'taki Milli Türk Hükümeti kolay kolay mahvolmaz ve bu surette Türklüğün ölümü mukadderse pek pahalıya mal olur. Erzurum dağlarında duramazsak Ermenistan dağlarında bu yeni Türk hükümeti yine yaşar. Paşam, İstanbul'da çok kalmayınız ve buradaki diğer kumandanlar üzerinde de müessir olarak bir an evvel Anadolu'yu kuvvetlendirelim. Birçok batmış milletler istiklallerine kavuşurken asırlar doldurucu muazzam tarihi olan Türk milletini kurtaralım. Mustafa Kemal, vaziyet size hak verdiriyor, iyi olayım gelmeye çalışırım diye cevap verdi. Kazım Karabekir bunun üzerine yeni bir mümin daha kazanmış bir din ulusu coşkunluğu ve sevinciyle. Paşam dedi, o halde tek dağbaşı mezar oluncaya kadar mücadele, şahsi ve milli namusumuzu ikmal için ya istiklal ya ölüm ahdında birleştik değil mi? Bu bir and içmekti. Mustafa Kemal de böyle içten bir anda katılmamazlık edemezdi. Sonra Kazım Karabekir'in değerli bir kurmay, kumandan ve yurtsever olduğunu biliyordu. Ne var ki onda ancak mevzi işler görebilecek bir lider vasfı görüyordu. Yığınları, fikirleri, zümreleri sürükleyip toparlayacak büyük bir askeri lider gücüne sahip değildi. Yine de namusuna, gücüne, zekasına ve enerjisine güvendiği kumandanlardandı. O da kendisi gibi tuğ general rütbesindeydi. Bunun içinde denk bir insan gibi konuşuyor ve telkinlerde bulunabiliyordu. Onun Mustafa Kemal'in son çalışmaları üzerinde biricik bildiği 23 Mart 1919'da Mustafa Kemal'in Ahmet Rıza Bey ile görüşerek onun başkanlığında bir kabine teşkilini istediği haberiydi. Bu kabine kurulacak olursa Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nazırı olacak ve yine Mustafa Kemal'in tezgiyesiyle Kazım Karabekir de bu kabinede bir sandalye alacaktı. Bu öneriyi kendisine yapan da eski can ciğer arkadaşı Kurmay Albay İsmet Bey'di. Bunun üzerine İsmet Bey'e bunun milli felaketi çabuklaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını, asıl yapılması gereken işin genç kumandanların bir an önce Anadolu'ya geçirilmesi olduğunu ve bundan başka çarede olmadığını söylemişti. İşte Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'i hep bu biçimde düşünür sanarak uyarmaya, irşada gelmişti. Bunun içinde Anafartalar'ın bu değerli kahramanını mutlaka saplandığı yersiz düşüncelerden kopararak Anadolu'ya sürüklemeye çalışıyordu. Konuşmanın bu en heyecanlı yerinde kapı açıldı ve Yaver Cevat Abbas pek uzun boylu, dolgun yüzlü, bıyıklı bir genç adamı yatak odasının kapısından içeri buyur etti. Mustafa Kemal gelen uzun boylu adamı paşaya şöyle tanıştırdı. Genç ve değerli ediplerimizden Ruşen Eşref Bey. Kazım Karabekir yerinden hafifçe doğrularak yeni gelenin elini sıktı ve yeni gelen bahçeye bakan pencerenin önündeki kanepeye oturdu. Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir konuşmalarına yeniden başladılar. Yalnız Kazım Karabekir'in eski iştenliği ve coşkunluğu kalmamıştı. Üçüncü kişinin bulunuşu yüzünden sözlerini tartarak konuşmaya çalışıyor, bunu da beceremiyordu. En sonra kaşla göz arasında Mustafa Kemal'e yalnız başlarına kalmak istediğini anlattı. Mustafa Kemal de evinin hem sevgili hem de gedikli konuğu olan Ruşen Eşref Bey'i nazikçe yaverler odasına gönderdi. Kazım Karabekir Paşa Hazretleri, sizi fazla yormayacağımı umarak şimdiki avantajlı vazifeyi nasıl elde ettiğimi hikaye edeyim dedi ve anlattı. Mütarekenin ilanıyla beraber beni Şark'taki Kolordu'dan ayırarak İstanbul'a getirmişlerdi. 28 Teşri Nisani Kasım 1334-1918'de İstanbul'a geldim. Tehlikede kalan milli istiklalimizi kurtarmak için İstanbul'da yaptığım teşebbüsler sırasıyla şunlardır. İstanbul'a varışımın ertesi günü 29 Teşri Nisani Kasım 1334-1918'de en yakın arkadaşım olan Harbiye Nezareti Müsteşarı Miralay Albay İsmet Bey'e İnönü, milletin istiklalini kurtarmak için düşüncelerimi şöylece açıkladım. Genç kumandanların İstanbul'a toplatılması ve hususuyla beni Şark'tan ayırma büyük bir gaflet olmuştur. Beni derhal Şark'a iadeye çalışın dedim. Ben orada milleti tenvir ve onlara yardım ederek memleketin inhilaline karşı Şark'ta yeni bir Türk hükümeti vücuda getirerek Şark'ı tehlikeden kurtardıktan sonra Garp tehlikesi bertaraf edilebilir ve bu suretle mütareke hududu dahilinde kalan topraklarımız kurtarılabilir. İtilaf devletlerinin harekatı idame etmeyip bizimle mütarekeyi kabul edişlerinden bunların bu hudut dahilinde yeni bir cidale kalkışmayacaklarını temin ediyorum dedim. Bir kanunu evvel Aralık 1918'de Erkan-ı Harbiyesi Umumiye Reisi Cevat Paşa Hazretlerini ziyaretle İstanbul'da toplanmaklığımızın bir gaflet olduğunu izah ettim ve beni Şark'a iade etmelerini ve ordunun zayıflatılmamasını rica ettim. Yine aynı günde İzzet Paşa Hazretlerini ziyaret ettim. Milletin istiklalinin mahvına gidildiğini ve bunu ancak Şark'ta önlemek imkanımız bulunduğu takdir edilerek benim buraya getirilmem icap ettiğini, sulhun akdinden evvel ordunun kuvvetten düşürülmemesini ve benim Şark'tan ayrılmamın ve kendisinin de iş başından uzaklaştırılmasının doğru olmadığını söyledim. 6 Aralık 1918'de selamlık merasiminde usulen huzura kabul olundum. Orada padişaha da sulhun tahakkuku görülmeden evvel ordunun zayıflatılmamasını ve bilhassa genç kumandanları iş başından ayırmamasını, aksi halde ikinci bir Bizans inhidamının pek uzak olmadığını anlatarak benim tekrar Şark'a ve İstanbul'da toplanan genç kumandanların da Anadolu'da orduları başına iadeleri halinde Türklüğün öldürülemeyeceğini söyledim. 23 Aralık 1919'da Harbiye Nazırı olan Cevat Paşa'yı tebrike gidişimde beni Tekirdağ'ındaki 14. Kolordu'ya tayin ettiklerini ve bunun ilk kademe olduğunu ve ilk fırsatta Şark'a iade edileceğimi söyledi. Müsteşar İsmet Bey de İnönü bunu teyit etti. 2 Ocak 1919'da Tekirdağ'ına gidişimde orada kalmamın hiçbir faydası olmadığını görerek Kolordu'nun bir an evvel Anadolu'ya nakli için teşebbüslerde bulundum ve müsaade almaya muvaffak oldum. Trakya'dan bir mukavemet hareketi kurabilmek için merkezin Edirne olması şarttı. Burayı vatanperverlik ve askeri liyakati mutlak bir arkadaşın gönderilmesi meşrut olmakla beraber benim Şark'a gitmemin zarureti katiye olduğunu bir daha anladım. Ve Tekirdağ'a geldiğimin haftasında bir perşembe günü seri bir vasıta ile İstanbul'a gelerek Cevat Paşa'yı cuma sabahı evinde ziyaret ettim ve vaziyeti tafsilatı ile bir daha arz ettim. Paşa da benimle tamamen hemfikir olarak ertesi sabah derhal teşebbüsata geçeceğini vaat etti ve ben Tekirdağ'a aynı gün öğle üzeri aynı vasıta ile döndüm. Bu müddet içinde o tarihe kadar merkezi İstanbul'da olan 1. Kolordu'yu kumandanı olan Cafer Tayyar ile yine Cevat Paşa'nın teşebbüsleriyle Edirne'ye nakletti. Ve beni 28 Kanunsani 1335 Ocak 1919'da gizlice gelerek ziyaret etti. Bu toplantıda milli bir mücadelenin ilk planlarını tespit ettik. Cevat Paşa'nın bu tarihten sonra devamlı teşebbüsleri ancak Mart başında neticesini verebildi. Bu müddet içinde ben bir defa daha İstanbul'a gelerek Harbiye Nezaret'in deruhte etmiş olan Şevket Turgut Paşa'yı ziyaret ettim ve fikirlerimi arz ettim. Uzun bir müzakereden sonra nihayet Cevat ve Şevket Turgut Paşaların müşterek gayretleriyle Şark'ta iki kol ordunun birleşmesinden müteşekkil 9. yine harici ve dahili düşmanları endişelendirmemek için 15. kolordu adı verilerek merkezi Erzurum'da bulunacak olan bu kolordunun kumandanlığına tayinim hususunda irade çıktı. Bu benim için cidden büyük bir muvaffakiyetti. Cevat ve Şevket Turgut Paşaların tavsiyesiyle padişahı ziyaret ve veda etmem icap ediyordu. Paşaların bu tavsiyesinin padişah tarafından ishar edilen bir arzu ile vukua geldiğine kaniyim. Gerçi ben 13 Mart 1919'da 15. kolorduya kumandan olarak tayin edilmiştim. Fakat tam bu sırada bir rütbeleri tasfiye meselesi çıkarıldı. Müharebe meydanlarında kazandığımız rütbeler bizden alınacaktı. Bunun için Şark'a gitmekliğim bir müddet tehir edildi. Büsbütün vazgeçilmesinden endişe ederek benim de esasen Şark'a gitmeye pek hevesli olmadığımın propaganda edilmesini İsmet Bey'den rica ettim. 10 Nisan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Feyzi Paşa Hazretlerini ziyaretle daha ziyade bekletilmeyerek hemen Şark'a gönderilmem lüzumunu kendilerine söyledim ve müsaade istihsal eyledim. Zat-ı Şahane'yi veda için 11 Nisan günü cuma namazından sonraki saatlerde ziyaret ettim. Oturmama müsaade etti. Benden hangi cephelerde hizmet ettiğimizi sordu. Ben daha tafsilat vermeye başlamadan, bana anlatmışlardı, kıymetinizi takdir ediyorum. Çok genç paşa olmuşsunuz, sizin sınıfınızdan kimler miralay oldular, dedi. Daha sonra mevzu Mondros mütarekesine girdi. Bir hissi kablel vuku bu mütarekeden sonra fiili hiçbir askeri hareket mümkün olamayacağını söyledim. Benim bu cevabım karşısında ne hissettiğini anlayamadım. Oturduğu koltukta bir hareket yaptı, sonra gözlerimin içine dikkatle bakarak, vah vah, demek bu hususta kanaatiniz kati, dedi. Bu vah vahın hala ne manaya geldiğini bilemiyorum. Sonra birden mevzu değiştirdi ve mağlubiyetin sebeplerini öğrenmek istedi. Kendisine bu neticenin mücerret mütalaa edilemeyeceğini elimden geldiği kadar izaha gayret ettim. Hiçbir mütalaada bulunmadı. Yine mevzu değiştirdi. Memleketin demek istiyor, gideceğiniz kısmında asayişini muhtel olmasını muhtemel görüyor musunuz? Yine hissi kablel vuku ile bu suale sarih cevap vermedim ve bunun daha çok galip devletlerin tahmil edecekleri şartlarla sulh muahedesini ve hükümetin basiretine bağlı olduğu cevabını verdim. Padişah artık kısmen zamirini ifşa etti. Bu takdirde melmeket yani memleket büsbütün harabiye maruz kalır, dedi. Sükût sırası bana gelmişti. Öyle değil mi, diye sualini tekrar etti. Çaresiz tasdik ettim. Efendimiz, bu takdirde memleket büsbütün harabiye maruz kalır. Fakat hangi takdirde? Mustafa Kemal bütün bu ağırbaşlığıyla dinlerken bu sözü ister istemez güldü. Bir eliyle de ameliyatlı ve sargılı kulağını tuttu. Padişah artık mülakatın bittiğini gösterir bir harekette bulundu. Ayağa kalkarak arz-ı veda ettim. Bana iltifat ve dua etti. Bu anda samimi olduğunu kani olmak ihtiyacındayım. Korku ve endişe içinde bir insan ifadesi vardı. Fikirlerini ifade ederken derin bir tereddüt içinde olduğu, kime ve neye inanmak icap ettiğini bilmeyen bir insanın tereddüdü her hareketinde görülüyordu. Padişahın yanından ayrıldıktan sonra bir an evvel Erzurum'a hareket için hazırlıklarımı tamamlamaya gayret ettim. Şevket Turgut Paşa'yı tekrar ziyaret ettim. Benden alaka ile mülakatın mahiyetini sordu. Hepsini tafsilatı ile anlattım. Hiçbir şey söylemedi. Yalnız ihtiyatkar konuşmamı tasvip etti. Anladım ki kendisi de bu görüşmeden malumattadır. Fakat ayrılacağıma yakın üzüntülü bir haber verdi. Ben bunun hiç kıymeti olmadığına kaniydim. Fakat Şevket Turgut Paşa kabinede bu tetkikler neticeleninceye kadar rütbeleri tahkik mevzu olanların yeni vazifelere tayin edilmemesi cereyanı olduğunu haber verdiği zaman derin bir teessür duydum. Kendisine benim bu mevzuda tahkikatı beklemeden yola çıkmak suretiyle bir emrivaki yapıp yapamayacağımı sordum. Şevket Turgut Paşa, daha fena olur dedi. O zaman kendini müdafaa için avdete mecbur olursun ki bu belki de bir daha gitmemen manasına gelir dedi. Çaresizlik içinde bekledim. Fakat Allah'a şükür ki bu intizar uzun sürmedi. Hareketimi bugüne kadar gizli tuttum. Yarın vapurla Trabzon'a hareket edeceğim. Fakat hala son dakikada bir mani çıkacağından endişeleniyorum. Mustafa Kemal dinledi fakat kendisi ona planlarını açmadı. Yalnız ara sıra kimi noktalara şöylece dokunmak için konuştu. Mustafa Kemal onun karşısına pek ihtiyatlı davranır gibi bir durum almıştı. Bu da yaratılışındaki özelliklerden ileri geliyordu. Mustafa Kemal kendi kendisinden başka hiç kimseden emir almaktan hoşlanmazdı. Kazım Karabekir onun yanına gerçi davasına inanmış bir adam olarak gelmişti. Ne var ki Mustafa Kemal'in yıllardır şampiyonu olmak istediği en büyük bir davada en önde olmak iddiasıyla konuşuyordu. En sonra ben de geleceğim tabii dediyse de onun Anadolu'ya nasıl geçeceği belli değildi. O bir kolordu kumandanı olarak ya da buna benzer bir vazife ile Anadolu'ya geçemezdi. Ona daha geniş, daha büyük bir görev gerekti. O bütün bu iyi niyet sahibi küçük ve orta halli liderleri bir araya toplayabilecek bir görev istiyordu. Ya hep ya hiç. Artık konuşma bitmişti. Kazım Karabekir kalktı. Mustafa Kemal de yatağından indi, kucaklaşıp öpüştüler. Sonra Kazım Karabekir yatağın yanında askerce dimdik durdu ve topuklarını birleştirip selam vererek "Emirlerinizi daima şerefle telakki ederim Paşa Hazretleri" dedi. Mustafa Kemal "Çok teşekkür ederim" dedi. "Yeni vazifenizde ve düşündüklerinizin tatbikatında muvaffakiyetler dilerim." Kazım Karabekir yaveriyle merdivenlerden aşağı inerken Ruşen Eşref yaverlerin odasından Mustafa Kemal'in yatak odasına geçti. O daha bir şey sormadan paşa ona "Paşa Erzurum'a gidiyor da" dedi. "Benimle konuşmaya gelmiş. Tekirdağ'ında kolordu kumandanı bulunuyormuş. Kendisini Erzurum'a tayin etmişler." "Paşa Hazretleri kimdir efendim?" "Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa." Kazım Karabekir gittikten sonra uzun saatler Mustafa Kemal onun savunduğu fikirler üzerinde düşündü. Onu noktasına virgülüne dek dinlemiş ve kendi arkadaşlarıyla verdikleri kararlara ne denli yakın ve benzer yanları olduğunu öğrenmek istemiş ve öğrenmişti de. Kazım Karabekir de kendisi ve arkadaşları gibi bir gün ışığı yolcusuydu. Bir gün ışığı yolcusu yola çıkarken her zaman dört başı mamur projeler, planlar ve düşüncelerle gider diye bir kanun yoktu. Her gün ışığı yolcusu kendi dağarcığındaki olanaklarla yola çıkardı. Kazım Karabekir de kendi olanaklarına göre gün ışığı yolculuğuna atılıyordu. Elbette eksikleri, sisli düşünceleri olacaktı. Mustafa Kemal onun bütün düşüncelerini şöyle bir kez daha ekleyerek yapıcı tenkitten geçirdi. "Bizim fikirlerimizde çok esaslı müşahebeti var. Bilhassa vaziyetin vehametini İstanbul'dan durdurmanın imkansız olduğunu ve galiplerin arzularının tatbikinden başka bir şey yapılamayacağı hakkındaki noktayı nazari tamamıyla bizim de fikrimizdir. Kendisini Erzurum'daki 15. kolorduya tayin ettirebilmesi de büyük bir muvaffakiyettir. Çünkü Şark'taki kolordumuz ve oradaki teşekküller gerek İstanbul hükümetinin ve gerekse İtilaf devletlerinin bazı sebepler dolayısıyla müsaadesinden istifade ederek mevcudiyetlerini muhafaza eleyebilmiştir. Başına Kazım Karabekir gibi muktedir ve tamamiyle bizimle beraber olan bir arkadaşın geçmesi Şark'ta davamızın en mühim mesnetlerinden biri olabilir. Yalnız Karabekir Paşa'nın ana yurdun üçte ikisini teşkil eden ve Orta ve Garbi Anadolu'nun sulh şartlarının bize tebliğ edildiği güne kadar hazırlığından ve sairesinden hiç bahsetmemiş olması ve buraların o günlere kadar muhakemet edemeyeceğini farz ve tahmin etmesinden veyahut buralarda mukavemet hazırlıklarına ve teşkilata başlanacak olursa İstanbul'da irtibatının kesileceğinden çekinerek belki bu halin vaktinden evvel Şarkada sirayet düşüncesinden ileri gelmiş olabilir. Buralardaki vaziyeti yakından bilememiş olması da varidi hatırdır. Kazım Karabekir Paşa sarih olarak Milli Türk Hükümeti'nin ve mukabil hareketin ancak Şark'ta başlayabileceğini söylüyor. Ben de o zaman bu düşüncesine bu da bir fikirdir dedim. Paşa buna epeyce üzüldü. Fakat gerçekten de bu bir fikir olmaktan ileri geçmez. Çünkü vatanın tamamiyeti mevzu bahistir. Mevzi mukavemet hareketleriyle büyük bir kurtuluş hareketi yaratmanın imkanı yoktur. Güneşin doğduğu yere doğru. Kazım Karabekir çocukluğundan beri bütün memlekete karış karış gezmek mutluluğuna ermiş bir askerdi. 1882'de İstanbul'da Küçük Mustafa Paşa'da doğan Kazım Karabekir, ilk eğitimini Zeyrek'te yaptıktan sonra babasının memuriyeti dolayısıyla bütün memleketi gezmeye başlamıştı. Karabekir'in babası ve dedeleri Karaman'ın kasaba köyündendi. Selçuk Türklerinden eski bir ailenin çocuğu olan Kazım Karabekir'in babası Mehmet Emin Paşa'ydı. Bu yiğit adam 16 yaşında Kırım Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştı. Sivastopol ve Silistre Savaşları'nda bulunmuş, yaralanmıştı. Sonradan jandarmaya geçerek paşalığa dek yükselmişti. Eğitimine İstanbul'da başlayan Kazım Karabekir, bundan sonra babasının atandığı şehirlerde onunla birlikte dolaşmaya başlamıştı. Van'da, Harput'ta ve sonra Mekke'de eğitimini sürdürdü, yine İstanbul'a döndü. Orta eğitimini Askeri Rüşdiye'de, lise eğitimini de Kuleli Askeri Lisesi'nde yaptı. 23 Kasım 1902'de Harbiye'den, 23 Ekim 1905'te de Erkan-ı Harbiye'den birincilikle çıktı. 12 Nisan 1919 günü Galata Rıhtımı'nda Gülcemal vapuruna bindi. Erzurum yolculuğu başlamıştı, içi içine sığmıyordu. Öyle seviniyordu. Yalnız gemi boğaza doğru gideceğine gidip Kız Kulesi ile Selimiye Kışlası arasında demirledi. İtiraf subayları gemiyi kontrol edecekti. Kontrol subayları geldi ve kontrol başladı. İngiliz, Fransız üniforması giymiş Rum ve Ermeni yurttaşlarımız türlü hakaretler ederek ve rüşvet alarak Anadolu'ya yolculuk vesakası veriyordu. İşlerine gelmeyenleri dayak ve tekme ile vapurdan dışarı atıyorlardı. Vapuru baştan başa arayan kontrol heyeti aşağı inerek ocak başında vesika yaptırmamış iki kişi yakaladı. Bunlar kömürcü kılığına girmiş iki Türk subayıydı, alıp götürdüler. Gemi ancak 13 Nisan sabahı boğazın sularını yararak Karadeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Gökyüzü bulutluydu. Güçlü bir Poyraz boğazın sularını köpürterek güneye doğru sürüyordu. Gülcemal Büyükdere önünden geçiyordu. Kazım Karabekir baktı. İngiliz bayrağı orada dalgalanıyordu. Ne var ki İngiliz bayrağının bu çalımlı dalgalanışı bile onu duyduğu sonsuz sevinçten uzaklaştıramadı. Şundan dolayı ki o zaten bütün bunları kaldırmak için Anadolu'ya gidiyordu. Boşu boşuna kızmanın anlamı var mıydı? Gülcemal Karadeniz'in beyaz dişli sıra dalgalarını bir geyik gibi göğüsleyerek ilerliyordu. Paşa Sinop'ta karaya çıktı. Harbiye Nazırlığı'ndan aldığı emre göre şehirde hükümet emrinde bulduğu bütün erzağı aldı ve gemiye taşıttı. Nezaretin bu iş için yaptığı bildiri buraya gelmemişti bile. Sinop'la Samsun arasında buradan 10 saat çeken Çakıroğlu iskelesinde de karaya çıktı. Ne bulduysa aldı ve gemiye taşıttı. Bu iskeleye kendisiyle birlikte Gülcemal'den bir divanı harp heyeti de çıkmıştı. Bunlar 1. Dünya Savaşı içinde İttihatçıların emekliye ayırdığı yüksek rütbeli subaylardı. Herhalde öç alma hevesi peşindeydiler. Paşa gider ayak Samsun'a da uğradı. Burada İngilizlerin tertiplendiklerini gördü. Şehirde bir Hintli bölük, limanda da bir İngiliz destroyeri vardı. Paşa 18 Nisan'da Ordu'da ve Giresun'da da karaya çıktı. Şimdi gemi Yoroz burnunu geçmiş Trabzon limanına doğru ilerliyordu. Kazım Karabekir heyecanla doğruldu. Şimdiye dek tatlı, şairce bir güzellik avcısı gibi seyrettiği yemyeşil Anadolu kıyılarının güzelliklerine artık bir savaş ve kavga duygusunun doğuşu ile veda etmesi gerekiyordu. Trabzon'a gelmişti. Erzurum'un kapısı olan bu eski ve güzel şehrin başına ne çoraplar örüleceğini biliyor, doğuda kurmayı düşündüğü hükümetin ayrılmaz bir parçası olarak bu şehri de bir kavga meydanı olarak hesaplıyordu. Şundan ki Pontos Krallığı'nın merkezi olarak propagandası yapılan şehir burasıydı. Liman balıkçı kayıklarıyla doluydu. Denizin çırpıntılı suları Nisan güneşinin parlak ışıkları altında kocaman bir balık sergisi gibi parlıyordu. Oldukça büyük bir yarım daire gibi uzayan liman, kayıkçılar, balıkçılar ve meraklı halk yığınlarıyla doluydu. Limana her yanaşan gemi halkta türlü meraklar uyandırıyordu. Kazım Karabekir geminin güvertesinde demir korkuluğa dayanmış, kıyıda kaynaşan günlük ekmeği peşindeki halka ve şehrin tepelerdeki yeşilliklere doğru tırmanan güzel görünüşüne bakıyor, bir yandan da hızlı hızlı düşünüyordu. O öbür yolcular gibi buraya bayağı bir yurttaş gibi değil, memleketin kötüye giden korkunç kaderiyle boğuşmaya geliyordu. Trabzon'un mert hemşerileri acaba kendisine iyi niyetli gösterecekler miydi? Kazım Karabekir adı Trabzonlularca yabancı da sayılmazdı. Kafkas cephesindeki yiğitçe kumandanlığın anılarıyla dolu bir Trabzonlu subay şimdi Trabzon'da çoluk çocuğunun arasında kaygılı günler yaşamaktaydı herhalde. Bu başımıza gelen ve daha da gelecek olan felaketi bu aydın memleket çocuklarından daha iyi sezecek ve anlayacak kimse bulunamazdı. Şehre çıkar çıkmaz askeri teşkilat ve kurumlara el koyacak, sonra ilk iş olarak şehrin bu önce aydınlarıyla konuşup görüşecekti. Arkada bıraktığı İstanbul'a düşündü. Yakın arkadaşlarından İsmet Bey'e Anadolu'ya geçmeyi salıklamış, oysa artık bu şartlar içinde hiçbir şey yapılamayacağını, en doğru işin bir çiftliğe çekilerek ziraatle uğraşmak olduğunu söylemişti. Cafer Tayyar Paşa direnme işinde onun düşüncelerini desteklemişti. O bu işi ancak Edirne ve Trakya bölgesinde yapacaktı. Mustafa Kemal'le Şişli'deki evinde yapmış olduğu konuşma sanki onda bir hayal kırıklığı uyandırmıştı. Anafartalar destanının bu altın saçlı yiğit kahramanı İstanbul'daki siyasi kompenizonlarla durumu kurtarmaya çalışıyordu. Padişahla yaptığı görüşme ise onu büsbütün umutsuz düşürmüştü. Adamcağız şaşkına dönmüştü. Görünüşe göre İngilizlerin boyunduruğu altında saltanatını uzatmanın çarelerini arayacağı benziyordu. Türkçesi İstanbul'dan hayır yoktu artık. 19 Nisan sabahı Gülcemal Trabzon limanına demir attı. Kazım Karabekir İstanbul'dan beri yalnız değildi. Trabzon'a yeni vali olarak atanan Galip Bey'le beraberdi. Bu adam korkunç bir ittihatçı düşmanıysa da çok yaşlıydı. Bundan dolayı da paşa onun büyük fenalık yapabileceğini sanmıyordu. 19. ayrımın sonu, sayfa 296.